Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 62. ayrım. Bölüğüne gerekli emirleri verdi. 9 kariyer yeni kapıdan dışarı çıktı. Kariyerler açılarak Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Magosa'ya musallat ettiği takviyeli tugayın mevzilerine 9 noktadan yıldırım gibi daldılar. Makineli tüfekleriyle mevzileri tarayarak, paletleri ile çiğneyerek, ateş topları gibi döne döne tugayı bir anda darmadağın paramparça ettiler. Kaçanları ateşle izleyerek topçu mevzilerine ilerlediler. Araçlar yanıyor, mühimmat sandıkları, benzin varilleri patlıyordu. Magosa'nın genç tabur komutanı olayı dürbünle izlemekte, gurur ve sevinçle ağlamaktaydı. Savaş sisi ve akşam pusu içinde Magosa'yı ateşe boğan topçuların da dağıldıklarını, fareler gibi kaçıştıklarını gördü. Sadece 9 kariyerden kurulu bir keşif bölüğü, acımasız bir tugayı ezip dağıtmıştı. Cezasını veriyordu. Magosa kurtulmuştu. Halk bu gece huzur içinde uyuyacaktı. Dipnot 508. Oğuz Kalelioğlu. Adı geçen eser. Sayfa 97-100. Magosa'da bir cadde Erdoğan Acar'ın adını taşır. Oğuz Kalelioğlu'nun da heykeli dikilmiştir. Bu değer bilmelerdir ki Kıbrıs Türklerini bir cemaat olmaktan çıkarmış, ileri bir millet yapmıştır. 16 Ağustos Cuma günü doğuya ve batıya rüzgar gibi ilerleyen birlikler son hedeflerine vardılar. 3 gün içinde Kıbrıs'ın bütün kuzeyi ele geçirilmiş, Şahin hattına varılmıştı. Dipnot 509. Kıbrıs'ın %38'i ele geçirilmişti. Bunun %4'ünü barış gücü kullanıyor. Türk bölgesi Kıbrıs'ın %34'üdür, yani 3'te 1'idir. Bu hız dünyayı şaşırttı. Saat 19'da ateş kesilecekti. Daha saat 19 olmadan birçok yerde ateş kesildi. Hedeflere ulaşılmış, zaten çatışacak kimse de kalmamıştı. Rumlar ancak bir iki yerde direnmiş, sonra onlar da çoğunluğa katılarak güneye kaçmış, bir kısmı da teslim olmuştu. 28. Tümen birlikleri tüm çevreyi Rus askerlerinden arındırdılar. 28. Tümen komutanı Tümgeneral Fazıl Osman Polat, Magosa'ya halkın büyük coşkusu içinde girdi. Camiler, evler, dükkanlar, caddeler bayraklarla donanmıştı. Minarelerden sela veriliyordu. Sönmemiş yangın yer yer zafer meşalelerini andırıyordu. Kıbrıs'ın 1/3'ü Erenköy'den Zafer Burnu'na kadar Kuzey Kıbrıs Türk yurdu olmuştu. Dipnot 510. 16 Ağustos günü hava karardığı ve ateşkes yürürlüğe girdiği için Türk birlikleri Erenköy'e ulaşamadılar. Ama baba yiğit mücahitler Erenköy'ü korumuş, Rumlara teslim olmamışlardı. Mücahitler sayesinde Erenköy'de Türk bölgesi olarak kaldı. Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs'ın İngiltere'ye kiralanmasından bu yana 100 yıl süren acı ve şeref dolu bir mücadele döneminden sonra hak ettikleri özgürlüğe, korkusuzca yaşama hakkına kavuşmuşlardı. Kıbrıslıların deyişi ile mutlu barış harekatı sonunda Kıbrıs bir daha çatışma, yıkım, kıyım, insan kaçırma, işkence, tecavüz, yağmacılık, çetecilik, toplu mezar, çocuk katilliği görmedi. Kanlı Kıbrıs barış adası oldu. Son sözler. 1974'te sağlanan huzur içinde doğan çocuklar, kavgasız, gürültüsüz, aşağılanmadan, kan görmeden, yakınlarını çarpışmada yitirmeden, korkmadan, çocukluklarını ve gençliklerini yaşayarak büyüdüler. Bu sonucun neler pahasına kazanıldığını bildiklerine, bilmiyorlarsa okuyup öğreneceklerine, çocuklarını bu bilgiyle yetiştireceklerine inanıyorum. Bu güzel sonucu sağlamak için Kıbrıs Türkleri genel olarak 1672 şehit, binlerce yaralı, Türk ordusu da 498 şehit, 1200 yaralı verdi. Rumların ve Yunanlıların kaybı şöyledir. 4000 ölü, 12 bin yaralı. Bu savaşın nedeni Rumların uzun yıllar Türklere haksızlık yapmaları, uzlaşmaya, anlaşmaya yanaşmamaları, sorunu sürekli yokuşa sürmeleri, son olarak da bir darbe yaparak Enosis'e ulaşacakları hevesine kapılmalarıdır. Görüşmelere uzlaşma, anlaşma, hakka saygı, hoşgörü, insaf, adalet, doğru değerlendirme, ileriyi görüş, ırkçılığı ve terörü reddediş gibi erdemler ve özellikler egemen olsaydı, olumlu bir sonuca varılır, hiçbir yan bu kayıpları vermezdi. 1974'ten bu yana birkaç sınır olayının dışında bir olay yaşanmadı. Dipnot 512. Sınır olayları özellikle Rum motosikletlilerinin derin ya da sınırı delme girişimi, bir Rum'un bayrak direğine tırmanarak Türk bayrağını indirmeye yeltenmesi üzerine vuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için Hasan Kundakçı, Mehmetçik'ten Anılar, sayfa 133-161, Alfa Yayın Evi, İstanbul, 2011. Bu, Türk müdahalesinin haklılığını, değerini, yararını gösterir. Bütün şehitleri rahmetle anıyorum. Yaşayan mücahitlere, gazilere yürekten saygılar sunuyorum. Bütün sorunların temelinde megali ideya ve onun sonucu olan Enosis tutkusu yatıyor. Yunanistan'ı da, Kıbrıs Rumlarını da kanlı yanılgılara sürükleyen bu hastalıklı anlayıştır. Kıbrıs bakımından Enosis tarihe karışmıştır. Enosis düşüncesini bütün Rumların ve Yunanlıların kafalarından ve yüreklerinden silerek gerçekten Kıbrıs'ın bağımsızlığını benimsemeleri tarihin tekrarlanmasını önler. Bazı Rumların Enosis için gerekirse 100 yıl bekleriz gibi sözleri var. 100 yıl sonra Türkiye 100 milyon nüfuslu bir ülke olacak. Enosis fanatikleri bu hesabı bilerek hayal kurmalı. Kıta sahanlığı, karasuları, hava sorunu gibi Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların kaynağı da son çözümde megali ideyadır. Bir adım daha fazla yer, bir kulaç daha fazla deniz, bir satır daha geniş yetki hırsı bu çağa yakışmıyor. Bir yararı da olmuyor. Bu yaklaşım gerçekçi değil. Gerçekçi olsaydı arkasında galipler, hatta dünya kamuoyu varken İzmir, İstanbul, Trakya Yunanistan'ın olurdu. Ama ordusu ve donanması dağıtılmış, silahlarına, yönetimine el konulmuş, 10 yıllık savaştan bitkin çıkmış yoksul Türkiye, emperyalizmin donattığı Yunan ordusunu Ege Denizi'ne süpürdü. Galipleri, ayrıca Ermenileri, Pontus çetelerini, isyancıları, işbirlikçileri de yendi. Yunanistan son yıllarda silahlanma hırsına kapıldı. Sonunda ekonomisi tepetaklak oldu. Türkiye'nin Yunanistan'ın bir karış toprağında gözü yok. Yunanistan'da Türkiye korkusu bazı iktidarların iç politikaya dönük bir oyunudur. Yunanistan'ın ilerlemesi, dostluğu Türkiye'yi mutlu eder. Şimdi Avrupa Birliği'nin yardımı ile iflastan kurtulmaya çalışıyor. Bu olayların sorunlara daha hesaplı, alçak gönüllü ve geniş bakmalarına yol açacağı ümit edilir. Yunanistan'ın Venizelos gerçekçiliğine ihtiyacı var. Yunanistan ve Rum yönetimi Türkiye'nin müdahalesinin hukuka aykırı olduğunu iddia edip dururlar. Yunan Temiz Mahkemesi bu iddialara yanıt verdi. Cuntacılar hakkındaki dava sonunda verdiği 21 Mart 1979 gün ve 2558/79 sayılı kararında şöyle diyordu. Zürih ve Londra antlaşmalarına göre Kıbrıs'a yapılan Türk askeri müdahalesi yasaldır. Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme hakkı olan garantör devletlerden biridir. Esas suçlular, darbeyi hazırlayan ve icra eden ve bu surette de bu müdahalenin koşullarını hazırlayan Yunan subaylarıdır, yani cuntacılardır. Ecevit, kazandığı büyük prestijin yardımı ile tek başına iktidar olmak ümidi içinde erken seçime gitmek istedi. Savaş ertesindeki kritik sürecin daha başında iktidardan çekildi. 18 Eylül 1974. Bu hiç iyi olmamıştır. Partiler erken seçimi kabul etmedikleri için Ecevit dilediği sonuca ulaşamadı. Kimse mecliste gereken oyu alabilecek bir hükümet kuramadı. Cumhurbaşkanı tarafsız Profesör Doktor Sadi Irmak'ı hükümet kurmakla görevlendirdi. Irmak güven oyu alamadı ama Cumhurbaşkanı tarafsız Profesör Doktor Sadi Irmak'ı hükümet kurmakla görevlendirdi. Irmak güven oyu alamadı ama alternatifi olmayınca hükümet etmeyi sürdürdü. Arkasında siyasi irade yoktu. Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerde etkili olamadı. Sorunun çözümü giderek zorlaşıyordu. Sonra 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. Bu koalisyon sürüp gelen milli politikayı sürdürdü. 2002'ye kadar bütün hükümetler bu politikayı sürdürmüşlerdir. Çünkü milli politikayı coğrafya ve tarih belirler. Ne var ki Kıbrıs sorunu bu sürede çıkmaza girmişti. Zaman geçmiş, sorunu çözmek daha da zorlaşmıştı. Bu arada Ecevit iki kez iktidara geldi ama sorun iyice zorlaşmıştı. O da bir sonuç alamadı. Zorluk bugüne kadar süre geldi. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta Türkiye Amerikan yardımı silahları kullandığı için Yunan lobisinin de etkisiyle Türkiye'ye yardımı kesti. Amerika yardımı kesmekte kalmadı. Türkiye'nin parası ile başka ülkelerden silah ve mühimmat alabilmesini de engelledi. Bu ağır ambargo 4 yıl sürmüştür. Hükümetler orduyu ayakta tutabilmek için ciddi harcamaları göze aldılar. Ekonomi iyice sarsıldı. Türk-Amerikan ilişkileri de bozuldu. Kıbrıs Türk kesiminin birikmiş çok sorunu vardı. 1963-1974 arasındaki Rum ambargosu sorunları daha da artırdı. Şu bir gerçek ki Türk hükümetleri en dar zamanında bile Kıbrıs Türklerine mali yardımı sürdürmüş, sorunlarını çözmeye yardımcı olmuştur. Kıbrıs Türklerinin sorunlarının milli bir dava niteliği kazanmasını sağlayan büyük öncü Doktor Fazıl Küçük'tür. Örgütlenmenin ilk adımı olan federasyonun ilk başkanı Faiz Kaymak'la birlikte rahmet ve saygıyla anmalıyız. Kıbrıs Türk cemaatinin sorunlarını çözmeye yardımcı olan, gerektikçe sorumluluk yüklenen, sırasında çatışmaya giren, bununa kadar dik duran, cemaati daima iyimser, gururlu ve dayanışma içinde tutan bütün Kıbrıslı Türk yöneticileri, aydınları, öğretmenleri, basın mensuplarını, Bayrak Radyosu yayıncılarını, iş adamlarını, memurları, esnafları, ustaları, işçileri, öğrencileri, bu çalışmalara el ve omuz veren sade vatandaşları, kısacası cemaatin inanılmaz olumsuz şartlar içinden böylesine kararlı bir millet olarak çıkmasını sağlayan bütün Kıbrıslı çılgın Türkleri saygı ile anmayı borç biliyorum. Kıbrıs Türklerinin büyük talihi uzun zaman hizmet mevkiinde kalabilen Rauf Denktaş gibi bir liderleri olmasıdır. Karakteri, namusu, insanlığı, bilgisi, büyük deneyi, cesareti, yurtseverliği, demokratlığı, güzel konuşması, sabrı ve halkın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmesi Denktaş'ı önemli bir kuvvet yapmıştır. Milli bir kahramandır, baş mücahittir, bir devlet kurucudur. Türkiye ile ilişkileri incelikle yürütmüştür. Her zaman dengeli bir kadro ile çalışmıştır. Toplumun hızla demokrasiye geçişini sağlamıştır. Milletler arası görüşmelerde ciddi bir ağırlığı vardı. Dipnot 514. Rauf Denktaş barışçı değil, görüşmeler onun inatçılığı, dar görüşlülüğü yüzünden sonuçlanmıyor diyenler mahcup oldular. Çünkü sonraki görüşmecilerde anlaşma sağlayamadılar. Kıbrıs tarihini bilenler için bu bir sürpriz değildi. 1960-1974 arasındaki yoğun dönem ile 1974'ten bu yana geçen yıllar Rum tutumunun uzlaşmazlığının kanıtıdır. Denktaş, sağlığının el verdiği son güne kadar yorulmadan, bıkmadan uyarı, aydınlatma ve yol gösterme görevini yerine getirmiştir. Hatıraları okunmadan Kıbrıs tarihi yazılamaz. Derin bir saygı ve minnetle anıyorum. nur içinde yatsın. Kelle koltukta Kıbrıs'a gelen, Kıbrıslıları 1963 kıyımını göğüsleyecek, 1974'e kadar direnecek şekilde örgütleyen, eğiten, savaşa katılan TMTC'leri de saygı ve minnetle anmalıyız. Dipnot 515. 1974'e kadar Kıbrıs'a TMT görevlisi olarak üsteğmen, albay rütbelerinde yüzlerce subay gelmiştir. Sadece ikisi sorunlu çıkmıştır. Kalanlar, anılara dayanarak yazıyorum, büyük bir saygı ve vefa ile anılmaktadır. Bunların başında ilk bayraktar albay Rıza Buruşkan ile TMT'yi geliştiren bayraktar albay sonra general Kenan Çoygun gelir. TMT kurulmasa, bu yönetici ve eğiticiler olmasa, EOK çeteleri, teröristler karşısında Kıbrıs Türkleri, hele kızlar ve kadınlar acaba ne yaparlardı? 1974 yılına kadarki dönemde Kıbrıs Türkleri bakımından ciddi bir ekonomik gelişmeden söz edilemez. 1963 yılında Lefkoşa'nın Türk kesimi bakımsızca bir Anadolu kasabasını andırıyordu. Yeni yapılmış bir tek oteli vardı, Saray Oteli. Bize tavsiye edilen lokantanın kapısının önünde büyük bir but asılıydı. Üzerine binlerce kara sinek konup kalkıyordu. Zemin topraktı. Bulaşık suyu zeminde açılan dört parmak derinliğinde bir yoldan masaların altından geçerek kapıya, oradan da sokağa akıyordu. Larnaka'nın Türk kesimini de o zaman gördüm. Bazıları teneke, bazıları toprak damlı, kerpiç benzeri evlerden ibaretti. 1974 ile bugün arasındaki Kıbrıs'ın düzeyini eski Kıbrıs'ta karşılaştırmak bile zordur. Elimde 1988 sayıları var. 1988'de evlerin %98'inde buzdolabı, %94'ünde televizyon, %75'inde çamaşır makinesi, %78'inde otomobil bulunuyor. Şimdi bu oranlar daha da yükselmiş olmalı. Kişi başına düşen milli gelir 1974 öncesi 586 dolar, 1988'de 2043 dolar, 2008'de de 16.158. Bu değer internet Wikipedia'dan alınmıştır. Kuzey Kıbrıs'ta şu anda 4 liman, 2 uçak alanı, 5 üniversite, her yerde pek çok otel var. Bu kadar sayı yeter sanırım. Kıbrıs'ta Türk kesiminin 1974 öncesi durumunu öven, o zamanın bugünden daha iyi olduğunu iddia edenler varmış. Bu sayıları ve bu iddiayı sayın okurların ilgi ve bilgisine sunarım. Karar sayın okurların. 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. İki toplumlu projenin Türk ayağı böylece gerçekleştirilmiş oldu. Rumlar tepkiyle karşıladı. 1975 Ağustos'unda nüfus değişim anlaşması açıklandı. 7 Eylül 1975'te göçler tamamlandı. Güneydeki bütün Türkler kuzeye göçtüler. İsteyen Rumlar da güneye. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kıbrıs Türklerinin bir devleti oldu. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tı. Bu yeni devleti Türkiye tanıdı. Büyük devletler Yugoslavya'yı parçaladılar, Çekoslovakya'yı ikiye böldüler. Ama Kıbrıs'ta küçük bir Türk devletinin kurulmasına karşı çıktılar. Güvenlik Konseyi bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını engelledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir. Anayasa Madde 1. Anayasa halk oylaması ile kabul edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çağdaş bir devlette bulunması gerekli bütün kurum ve ilkelere sahiptir. Yalnızlığa itilme çabalarına rağmen birçok devletle kültürel, ekonomik, siyasi, sosyal bağlantılar ve ilişkiler kurulmuştur. Coğrafi temel gerçekleşti. Federe Türk Devleti kurulmuş oldu. Sıra Rumların paralel bir statü kurmalarında, ortak yönetim için Türklerle uzlaşmalarındaydı. Yıllardır görüşülüyor, uzlaşılamıyor, anlaşılamıyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tıkır tıkır çalışıyor. 62. ayrımın sonu. Sayfa 451. Devamı 63. ayrımda.